Ayrım 30.
Rüyamda kocaman bir kabareye dönüşüyordu. Hala gördüğüm rüyayı düşünmeme rağmen o dün akşamki bulantı başladı. Hiçbir şeye dokunamıyordum. Tekrar yatak odasına döndüm. Kahve fincanını elime almak istedim, bıraktım. Orospuluk bunlar. Hayatı boyunca böyle davrandı. Bir tek yatakta kahvaltı servisimiz eksikti sanki. Paniklemeye başladım. Müzik seti kapalı olmasına rağmen ben hala fonda tıpkı rüyamda olduğu gibi Mahler'in 1. senfonisini capcanlı duyuyordum. Hayat böyle geçmez. Ne yapabilirim? Liakopoulos'un evinde kustuğum gün o şunları söylemişti. Bana bak, bir daha hakaretlerine katlanamam. O anda arkadaşlarının önünde sana bir şey demedim ama bu son. Bütün takımın haksız olup da bir tek senin haklı olman mümkün değil. O zamanlar arkadaşın bizi ayırmak için, benimle evlenmemen için elinden geleni yapmıştı. Herhalde bu gidişle de sonunda amacına ulaşacak. Ama şunu bil, gerçekten hiçbir zaman neden onu savunduğunu anlamadım. Aşağılık herifin teki beni gammazlıyor. Herhalde Yulia gizlice birileriyle buluşup ondan olan biteni öğreniyor. Agesilios'un mektubu hakkındaki onca ayrıntıyı Yulia'ya kim vermişti? O zamanlar benim ve Liakopoulos'un Fatme'nin ölümünden sonra Louis'in serbest kalması için yatırdığımız kefaletten ona kim söz etmişti? Haberleri duydum. Duymaz mıyım? Senden gidişi var, dönüşü yok, 60 bin drahmi aldı. Liakopoulos'un söylemiş olması mümkün değildi. Liakopoulos sır saklamayı bilir. Öyleyse, tabii Marta da söylemiş olamaz, birbirlerini hiç aramazlardı. Harula konusunu da ispiyonlamışlardı. Ondan çocuğun olduğunu bilmiyorum sanıyorsun değil mi? Onu hala görüyor musun? Bana öyle dediler. Şunu da bilmiş ol, o piçi asla buraya getirmeye kalkma. Ne söylediğini anlamıyormuş gibi yaptım. Hangi Harula, hangi çocuk? Ödlek gibi her şeyi reddediyordum, her şeyi. Marta hakkında bir şeyler söyledi ama ben Louis'i savunmaya çalıştım. Ulan Louis sana ne yaptı da ondan bu kadar nefret ediyorsun? Onu bir zamanlar gözüne kestirdin ve ona veremedin diye Louis'den intikam mı alıyorsun? Yoksa ona verdin mi? Orospu bana ne yaptımsa iyi ki yaptım dedi. Bunu bilerek fitne sokmak için söylemişti. Yatağa oturdum, dalgınlıkla tekrar fincanı aldım. Ama ne yapmakta olduğumun farkına varır varmaz şimşek hızıyla bıraktım. Kahven de eksik olsun. Kahvenin yarısı da komodinin üzerine döküldü. Onu şimdi kim dinler? Teyzenin el işini mahvettim diye beni yer. Birden ikinci kez evde bir yabancı olduğumun farkına vardım. Bu kadar korku duyuyorsam yabancıyımdır. Bağrımda bir sıkışma hissettim. Tanrım, sürekli suçluluk duyuyorum. Sürekli Mahler'in 1. senfonisi duyuluyordu. Delireceğim işte bu kadar. Bu gidişle o yöne doğru gidiyorum. Var olmayan orkestraların müziğini duyuyorsam delireceğim. Ulan Lazarus, kadınsız nasıl yaşıyor söylesene. Ne yapıyor? Tamam, mastürbasyon yapıyor ama hayatı boyunca böyle mi yaşayacak? Bir keresinde Lazarus'in hayatına ve kariyerini örnek gösterince bu lafı Lazarus'i küçümsemek ama özellikle de Julia'nın tepkisini görmek için söylemiştim. İğrençsin demişti. Yine evine gidelim. Neden bizi sürekli evine davet ediyor? Bizden ne istiyor? Sen bir daha gelme ama ben gideceğim. Sen Liakopoulos'a gidip güzelinin nasıl zom olduğunu seyret. Yine ayağa kalktım. Çiçekleri sulamaya başladım. Sulanmış olsalar da suluyordum. Hıncımı her seferinde çiçeklerden alıyordum. Çiçekleri tekrar sulama, çürüyecekler derdi. Bu kadınla nasıl yaşadım? Nasıl seviştim? Nasıl? Çiçekleri sularken aklımdan 1 milyon tane nasıl geçiyordu. Bunun nasıl, şunun nasıl? Bir de son zamanlarda ilişkileri hakkında son hesaplaşmadan sürekli kaçındıkça sonunda mumyalara dönüşen bir çifti anlatan Strindberg'in bir oyununu izlemiştim. Sulama kovasını fırlatıp salona girdim. Salonun ortasında ayakta hareketsiz duruyordum. Kendimi mumya gibi bir berjere oturmuş, üzerinde kirli bir pijama, solmuş terlikler, yıkanmamış, tıraş olmamış, zayıf, neredeyse iskelet gibi, salak bakışlı, boş gözlerle sürekli aynı tabloya bakan biri gibi düşündüm ama sanki tablonun arkasından, duvarın arkasından, uzaklarda bir sürü müthiş şey görüyordum. Korktum. Etrafıma bakındım, duvarlara, mobilyalara, biblolara, fotoğraflara baktım ama içimde hiçbir şey uyanmadı, hiçbir anı, hiçbir duygu. Bana sadece bulantı veriyorlardı, aynı dünkü bulantı. Sana ayrıntılarıyla hareketlerimi anlatmaya çalışıyorum. Neler hissettiğimi anlaman, gidip gitmemek arasında bocalayışımı görmen, içimde çarpışan her şeyin ortaya çıkması, kalmak ve gitmek paniğini anlaman için. Yüklükten büyük valizi indirdim ve endişe başladı. 100 kere ya herru ya merru, ben gidiyorum diyesim geldi. 100 kere orada orada kararsız kaldım. Tıraş takımlarımı elime alıp bırakıyordum. İç çamaşırlarımı çıkarıp bırakıyordum. Kendi kendime yüksek sesle konuşuyordum. Ulan salak, nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Telefona koşup Louise'i aradım. Onunla konuşmak istiyordum. Telefonu bir erkek açtı. Beni neredeyse cehenneme yolladı. Orası Retsinas'ın evi değil mi? Evet, Retsinas'ın evi. Louise'in mi? Evet, Louise'in, ama bir daha Retsinas'ı ya da başka bir Retsinas'ı da arama deyip telefonu öfkeyle kapattı. Garip, daha dün beraberdik ama bana ne evinden, ne ayrıldığından, ne de herhangi bir kavgadan söz etmişti. Ama bir şey yapmalıyım, birileriyle konuşmalıyım. Marta ile, Marta'yı aradım. Telefonu Liakopoulos açtı, kapattım. Tekrar Louise'i aradım. Sana söylemedim mi? Ne istiyorsun, seni cehenneme mi yollayayım? Louise'in karısı Litsa'yı aradım. Uyuyor. Yine telefonu kapattı. Neler oluyor, garip bir şeyler dönüyor. Kendimi mumya gibi oturup düşündüğüm berjere bıraktım. Kollarımı, bacaklarımı uzattım. Nefesim çıkmıyordu. Yatağa dönüp günlerce, aylarca, yıllarca düşünmeden, var olmadan uyumak istiyordum. Birden evin küçüldüğünü, eşyalarınsa büyüdüğünü hissetmeye başladım. Duvarlar daralıyor, tavan alçalıyordu. Garip şeyler oluyordu. Paniğe kapıldım. Tamam, artık delireceğim, bitti. Neler oluyor dedim. Acaba sonum mu geldi? Bu arada her şey yarıda kalmıştı. Valiz açıktı. Sağa sola tıraş takımları, gömlekler, giysiler atılmıştı. Eğer döndüğünde beni burada böyle kararsız bulursa saklanacak delik aramalıyım. Bizzat kendisi her şeyimi valize koyup valizi dışarıya fırlatacaktır. Seni burada kimse zorla tutmuyor deyip valizi merdiven boşluğuna doğru atacaktır. Asansörü de çağıracaktır. Ama şimdi gitmezsem her şey biter. Bir daha nasıl cesaret ederim? Böyle pazar sabahı nereye gitti? Beni bu kadar mı küçümsüyor? Bana bir not bile bırakmadı. Son zamanlarda da Efstatya teyze ile can ciğer kuzu sarması oldular. Hep fiskos ediyorlar. Bana karşı bir komplo hazırlıyorlar. Gideceğim, bitti. Evet, ama nereye gideceğim? Tamam, valizimi doldurup bir iki tane de takım elbise alırım. Kitaplarımı acıyordum. Bana hiçbir şeyi geri vermezdi. Şimdi ne alırsam o kadar. Kitaplarımın içinde düşüncelerimin, fikirlerimin olduğu notlar da var. Plakları, tabloları da hiç sayma. Ne bulsam valize tıkıyordum. Telefonun benim adıma alınmış olup olmadığını hatırlamaya çalıştım. Her şeye dayanabilirdim ama telefonsuz kalmaya hayır. Telefonu bana vermez bu cadaloz. Üstelik iki tane hattımız olmasına rağmen bana bir tanesini bile vermez. Eğer bir tanesi adıma kayıtlı değilse... Telefonun kime ait olduğunu anlamak için telefon faturasını aramaya koyuldum. Hatırlamıyordum. Panik içinde hiçbir şey bulamıyordum. Dolapları, çekmeceleri her tarafı açtım, yoktu. Bu arada salak herif, zaman geçiyor, ne yapıyorsun? Ya git ya kal. Kalacaksan en azından eşyalarını gizle de ne yapmaya hazırlandığını anlamasın. Tekrar rezil olmaya gerek yok diyordum. Valizi saklamaya çalıştım. Durdum. Bir kere daha hiçbir şeyin bana ait olmadığının farkına vardım. Her şey onundu. Benden nafaka da ister. Davalar, mahkemeler, tanıklar. Louise her şeyi kolay bulur. Tamam, o benim yerimde olsa giderdi. Evine telefon açtığımda beni cehenneme yollayacağını söyleyen kerata da kimdi? Kuzen, kanserden gideceksin, bilmiş ol. Ne istediğine karar ver. Böyle rahatsan tamam, tadını çıkar. Ama sürekli bıçak sırtında yürümek olmaz. Öldüğünü hayal ediyorum. Ya onu birisiyle dövüşürken yakalayıp yüzüne tüküreyim ya da ölsün. Barba Lambros'un meyhanesinde konuştuklarımız yarım yamalak aklıma geliyordu. Meyhaneye gidip unuttuğum ceketimi almalıydım. Arabayı kaparım, en azından o bana ait, benim adıma. Araba düşüncesi bana cesaret verdi. Gerekirse arabayı eve de dönüştürebilirim. Bir çözüm bulana kadar arabada yaşarım. Çok yakın bir dostumu bulup konuşmak istiyordum. Liakopoulos mu? Mümkün değil. Artık ilişkimiz eskiden olduğu gibi değil. Marta'nın da bana acımasını istemiyorum. Lazaris mi? Şimdi evine gitsem, bizimkiyle onu iş başında yatakta yakalasam ne eğlenceli olurdu. Hep ondan şüpheleniyorum. Neden? Herhalde Lazaris altta, bizimki de üsttedir. Hep bu pozisyonu sever. Kendini zorla kabul ettirmek için. Agesilaos böyle açıklıyordu. Agesilaos da gitti. Andoniadis'i arasam, Onu mu? Hayır. O yine burjuvalaştığımı, aşağılık heriflerle benim de bir olduğumu söyleyip bana saldırmak için fırsat bulacaktır. Aman tanrım, Mahler'in birinci senfonisi. Çok canlı duyabiliyordum. Sanki plağı pikaba koymuştum. Haydi salak herif, şu işi bitir, abartma. Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışma. Tamam, evsiz, karısız olacaksın ama bitir artık, bitir. Kalkıp şimdi bir de eş aradığımı düşünebiliyor musun? Hayat kadınsız geçmez. Dünya küçülür, hayal kuramazsın. Ama karın Yulia ile hayal kurabiliyor musun sanki? Onunla doğru dürüst sevişilmiyor bile. O kadar nefret varken onunla nasıl yatarsın? Onunla yatmak istediğin zaman bile sen alçalırsın. O kendini bir şey sanır ve sonra da haydi sil baştan sana kendi şartlarını koşar. Buna rağmen son zamanlarda orospunun beni daha fazla tahrik ettiğini hatırladım. Belki de bayağılığı beni tahrik ediyordu. Onu becermek bende büyük bir şehvet uyandırıyor. Belki de o anda nefret ettiğim bir beden üzerinde kendimi hakim hissettiğim içindir. Her neyse, aşk ne tür bir bok, bütün bunların da ne ilgisi var? Beni iki kadın gerçekten arzulamıştı, Harula ve Marta. Tekrar Louise'i arayacağım, herhalde bir yanlışlık, şeytani bir tesadüf var. Şimdi neden bir ara bana yamyamlardan söz etmeye başladığını anlıyorum. Bana eviyle ilgili bir şeyler söylemeye kalktı ama konu değişti ve unutuldu. Ne söylemişti? Ha tamam, hayatım boyunca davranışlarımızda bir anlam bulmaya çalışıyorum. Neden bu şekilde yaşıyoruz? Neden insan hayvanlaşıyor? Neden sefil düşüncelere, sefil duygulara sarılıyoruz? Neden bu kadar sahtekarız demişti. Ben de bunun üzerine kötülükten söz açmıştım. Yahu Louis, kötülüğün ne olduğunu anlamak istiyordum. Bir şeyler oluyor da insanlar birçok kez kötülüğü böyle soğukkanlılıkla yapıyor. İçimizde bir şeyler var. Yine Marta aklıma geldi. Telefonun çalmasıyla kendime geldim. Herhalde uzun zamandır çalıyordu da duymamıştım. Çalmasına izin verdim. Sonunda sustu. Arayan Yulia olsa ne diyecektim? İşler nasıl da değişiyor. Evliliğimizin ilk yıllarında arada bir sesini yükseltirdi ama benim de sesimi yükselteceğimi anlar anlamaz hemen bana yaranmaya çalışır, bir şeylere ihtiyacım olup olmadığını, ne yemek istediğimi sorar, geri adım atardı. Ama artık şimdi hiçbir şekilde durmuyordu. Hesap cüzdanları aklıma geldi. 4 tane hesap cüzdanımız vardı. Hepsi ortak hesaptı. Hesap cüzdanlarını komodinin çekmecesine koyup kilitlerdik. Anahtarı sakladığımız yere baktım. Anahtar ortalıkta yoktu. Orospu anahtarı saklamış. Demek ki gideceğimi beklediğinden anahtarı sakladı. Sen de salak herif, düşmanınla, üstelik böylesi bir düşmanla hala aynı evde mi oturuyorsun? Yine valizimi kaptım ve elime geçirdiğim her şeyi içine tıkmaya başladım. Hatta Migadis'in bir tablosunu bile aldım. Tabloda sandalyenin üzerindeki bir çocuk resmedilmişti. Bana çocukluğumu hatırlatıyordu. Bu tabloyu seviyordum. Ne yani diye düşündüm. 3 milyonu ona mı bırakacağım? Deli miyim ben? Yarı yarıya. Kendimi toparlayana kadar bu parayla 1-2 yıl geçinirim. Komodini ters çevirdim. Çekmecenin altını kıracağım. Yine telefon çaldı. Bu sefer açtım. Dostum, işe bakar mısın? Marta'yı çıplak, üstelik dans ederken rüyamda göreyim. Hem de onu hiç çıplakta görmemiştim. Sadece göğüslerini biliyordum. Sütyen kullanmaz, eğildiği zaman da tamamen gözükür. Yoksa onu çıplak görmüş müydüm? Evet, küçükken, Argiris'in evinde. Telefonu açarken hala Marta'yı düşünüyordum. Alo? Oydu. Beklediğim gibi telefondaki Yulia'ydı. Geç kalacakmış, vitrinleri dolaşmış. Sonra Evstatya teyzeye gidecekmiş. Çok hastaymış, gece birden hastalanmış. Gelip sen de onu görmelisin. Evstatya teyze kendi evine taşınmıştı. 2 arsasını satıp ev almıştı. Bunu da vasiyete eklemişti. Bizimkine vasiyet etmişti. Patisyon caddesindeki 3 katlı apartmanı da, Kalamos'taki bir arsayı da. Teyze nalları dikse Yulia köşeyi dönecekti. Beni duydun mu? Ne yapıyorsun? Diye bağırdı. Babam mutlaka gelmelisin dedi. Teyze son anlarını yaşıyor. Babam ölmeden önce vasiyetini değiştirmesinden korkuyor. Bunu da mı baban söyledi? Alay etme, çünkü çıkar gütmediğine beni inandıramazsın. Ayrıca hiç çıkar düşkünü olmadığını, her şeyi önceden hesaplamadığını düşünmüyorum. Beni orada bulacaksın, boş lafları bırak, geç kaldım. İçimden siktir olup gitmesini, teyzenin de mirasını düşündüysem bunun hata olduğunu söyledim. Çünkü teyze her şeyi ona bırakacaktı, bana değil. Ama tek kelime etmedim. Sadece neden çekmecenin anahtarını aldığını sordum. Yok, sana bırakacaktım. Yine para alıp o sefer yaptığın gibi arkadaşının kefalet borcunu ödeyesin diye, öyle mi? Yine aynı nakarat. Sonunda hangi aşağılık herifin bunu gammazladığını öğrenmek istiyordum. Ben düşünürken o devam ediyordu. Duydun mu? Arkadaşının yeni başarılarını duydun mu? Sana dün söylemedi mi? Sakladı mı? Sorup öğrensene. Devam etmesine izin vermedim. Telefonu kapattım. Buna rağmen çekmecenin altını söktüm. Nakit 100.000 drahmi buldum. Marta aklıma geldi. Dünyadaki en güzel göğüslere sahipti. Bugün bile. Her şey üst üste geldi. Parayı saymam, göğüsleri, 1. senfoni, Louis. Sahi bir herif yine neler karıştırdı acaba? Bu orospu sorup öğrenmemi söyledi. İyi ki çekmecenin altını söktüm. Kalın bronz bir havan tokmağıyla sökmüştüm. Tokmağı salonda süs diye bulunduruyorduk. İyi yaptım. Artık geriye dönmek yok. Olayları zorluyorum. 2 hesap cüzdanını ve 50.000 drahmi aldım. Tam yarısını saydım. Fotoğraf albümünden sadece sevdiğim fotoğrafları çıkardım. Marta ile olan bir fotoğrafı da aldım. Fotoğrafta ben, Louis ve Marta vardı. Marta mayoluydu. Agisilaos da vardı. Ön tarafa oturmuştu. Bizler ayaktaydık. Paraskevas'taki Votsalakya sahilindeydik. Marta'nın göğüs uçları belirgindi. Marta'nın kokusu burnuma gelmeye başladı. Bir kaba koşup Mahler'in 1. senfonisini koydum. Şimdi Mahler'in 1. senfonisini canlı dinlemek istiyordum. Marta'nın göğüslerinden biri neredeyse dışarı taşmıştı. Meme başı pembe, koyu renkli, yuvarlaktı. Mastürbasyon yapmaya başladım. Bunu senden niye saklayayım? Julia'nın geç kalacağını bilmem özgürlüğümün tadını çıkarmamı sağlıyordu. Boşaldığım zaman ayakta, salonun ortasında tam Marta'nın fotoğrafının üzerindeydim. Elimde kuşum vardı. Fonda Mahler'in 1. senfonisi çalıyordu. Kendimi ilk kez özgür ve kuvvetli hissettim. Etrafıma bakınıyor, kendimi mutlu hissediyordum. Etraf, vandalların zaferle sonuçlanan bir akından sonraki haline benziyordu. Açılmış dolaplar, sağa sola fırlatılmış giysiler, açık çekmeceler, indirilmiş tablolar. Arabanın anahtarları aklıma geldi. Eğer anahtarları aldıysa faka bastım. Anahtarları da bulamadım. Demek ki almış. Balkona koşup aşağıda yolda arabanın olup olmadığına baktım. Hassiktir, yok, almış. Ama en azından araba benim adıma. Almadıysa yedek anahtarı alırım. Başka bir gün gelir arabayı alırım. Çok şükür yedek anahtarlar yerindeydi. Kremlerini koyduğu küçük vazonun içindeydi. Anahtarı aldım. Artık burada kalmam mümkün değil. Çekmeceyi söktüğümü görse ne diyeceğim? Her şeyi anlar. O zaman da hayatım işkenceye döner. Ama zaman kaybediyorum. Ne yapayım? Gideyim. Gideyim zaman kaybetmeden. Koşup yazılarımı almaya gittim. Şu anda sana anlattığım her şeyi zaman zaman oturup yazardım. Az kalsın yazılarımı unutacaktım. Bunu da sevmezdi, yazmamı. Bizim takıma da bunu açıklamıştı. Herhalde Lazar ise saatler boyu yazıyor, neler yazıyor demiştir. Puşterif Lazaris çok kuşkulu işler çeviriyor. Beni işletiyorlardı. Gerçi Agisileos'un mektubunun okunmasından sonra benden korkmaya başlamışlardı. Çünkü ben de bir sürü kirli çamaşırlarını ortaya dökebilirdim. Annemi arayayım. Gerekirse ilk zamanlarda onunla birlikte kalırım. Bunu nasıl düşünmemiştim ama hayır, sağduyumun sesi, evinde kalıp çılgınlıklardan vazgeç. Kadıncağız sana ne yaptı? Onu unut. Gittiğimi en son o öğrenecek. Birden derdimi anlatabileceğim, kalbimi açabileceğim tek bir dostumun olmadığını fark ettim. Drakopoulos'u aradım. Bunu pek tartmadım, aradım. Oradaydı. Louis'den nefret etmesine rağmen beni bir şekilde kabul ediyor, bana saygı duyuyordu. Ne dedin, gidiyor musun? Delirdin mi? Bir ömür boyu ona katlandın. Şimdi de teyzesi ölüp siz köşeyi dönecekken onu siktir edip otur oturduğun yerde. Buna karar vermek için çok geç kaldın Manolopoulos. Daha önce tamam gidebilirdin ama şimdi yakında koltuk değnekleriyle yürüyeceksin. Ayaklarımdaki garip lacivert renkli kabarmalardan söz etmiştim. Bunu hatırladı. Gidip muayene ol. Atar damarlarından mı yoksa damarlardan mı kaynaklanıyor bak. Anam da aynı şeyleri kalmamı söylerdi. Ulan ben Tatyana ile çocuk konusunda öyle bir kazık yememe rağmen ağzımı açmadım da sen şimdi kalkıp neden? Sen bizimkinin yapmadığına yemin edebilir misin? Emin misin? Değilsin. Demek ki yapıyor olsa da yapmıyormuş sayılır. Vay vay öyle mi? Öyle tabii. Bense nereden kanıtlayayım? Bunu yalanlayabilecek ya da beni aydınlatabilecek, eninde sonunda bana kanıtlarını sunabilecek Agisilaos da yaşamıyor artık. Sıkıysa onunla öteki dünyada buluş. Demek oluyor ki otur oturduğun yerde ve bunları da bırak. Hoşça kal deyip telefonu kapattım. Birden pencereden karşı apartmandaki Bay Andonis'i gördüm. Gri pijamalarıyla balkonunda gidip geliyordu. Çok ender selamlaşırdık. Sakin bir adamdı. Teknik dersler hocası. Emekli ve yalnızdı. Zaman zaman duruyor, denize bakıp devam ediyordu. Tabii hava kirliliği, sis ve duman içinde denizi sadece hayal edebiliyordu. Göremiyordu. Ne yapıyor, delirdi mi? İkide bir elini şapkanın siperliği gibi kullanıp sanki güneş gözlerini kamaştırıyormuş gibi bakıyordu. Ne güneşi? Kurşuni kapkaranlık gökyüzü yağmur yağdırmaya hazırlanıyordu. Kim bilir aynı hareketleri kaç saatten beri yapıyordu. Ah be Agesilaos, mektubunda yazdığın gibi dostunun, Tanrı'nın sağına, Louis'in yanına oturması zor. Saatlerdir konuşuyordum ama hala buradaydım. Sanki Agesilaos'un bana cesaret veren sesini duyuyordum. Ulan salak, ne korkuyorsun? İşin var, üstelik kadrolusun. Ne korkuyorsun? Toz ol, ne olur sanki? Yoksa bu evde öleceksin. Ben öldüm de pişman olmadım. Sen niye pişman olasın? Telefon çalıyordu. Yine oysa küfür edeceğim. Artık beni rahat bıraksın. Hayır, Julia değildi. İnanılmaz, telefondaki Marta'ydı. Tesadüfe bak, olacak şey değil. Marta. Merhaba. Konuşmaya böyle başladı. Marta? Marta'nın telefon etmesini hiç beklemiyordum. Mahler'in birinci senfonisi de o anda en yüksek yerindeydi. Afalladım. Marta beni evden çok ender, ancak Julia'nın evde olmadığını bildiği zamanlarda arardı. Bütün bu yıllar boyunca beni en fazla bir iki kez aramıştı. Şeytanın işine bak, bugün arıyor. Zaten bugün pek çok garip şey oluyor. Tekrar aklıma Marta'nın kokusu, rüyamdaki dansı, göğüsleri geldi. İnanmayacaksın ama 2 dakika önce fotoğrafına bakıyordum. Paraskevas'ta Votsalakya sahilinde Louis'le hep beraber olduğumuz fotoğraf. Louis bu fotoğrafa porno derdi, hatırlıyor musun? O fotoğraftan bende de vardı ama arkadaşın Liakopoulos yırttı. Agesilaos'un mektubundan sonra seninle ve Agesilaos ile olan bütün fotoğraflarımı yırttı. Marta. Ona söylemek istediğim o kadar çok şey vardı ama sadece salak gibi adını tekrarlıyordum. Tesadüfe bak, tam ben onu aramayı düşünürken o beni aradı. Karşı apartmandaki Bay Andonis balkonunda amaçsız ve anlamsızca volta atmaya devam ediyordu. Zaten neden hayatın bir anlamı olsun ki? Anlama ne gerek var? Hiçbir anlamı yok. Olur da hayata bir anlam verirsen doğallığı öldürüp anlam içinde hapsolursun. Bir anlam aramaktan, anlamdan konuşanları duymaktan bıktım. Hassiktir. Şu adam Andonis efendi. Şimdi mest oluyor. Balkondan dalış yapıp atlaması ne kadar da kolay. Hiç kuşkun olmasın. O da hayatının bir anlama sahip olmasını isterdi. Olmadığı için de işte nereye vardığına bak. Atlasam mı atlamasam mı diye düşünüyor. Zaten atlamasa da atlamış gibi olacak. Ama ben onu engellemeyeceğim. Onu engellemem yanlış. Böyle bir karar alacak noktaya varıp tam fırlayacağın anda birilerinin seni durdurması nasıl bir şeydir, bilir misin?